Elçilerin İşleri 4. bölüm 32. ayetten 5. bölüm 42. ayete okuyacağız. Biraz uzun. Bugün kilise nasıl büyür? Bu konuyu göreceğiz. Evet, başlayalım.
İnananlar topluluğun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlar. Elçiler Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levil olan ve elçilerin Barnaba, yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf, sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi. Hananya adında bir adam, karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona, Hananya nasıl oldu da şeytana uydun, kutsal ruha yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş ol. Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus, söyle bana, tarlayı bu fiyata mı sattınız diye sordu. Evet, bu fiyata dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi. Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar. Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlılar topluluğun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyorlardı. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rabb'e inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkartıp şifteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Yeruşalim çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi. Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Sadüki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar. Ama geceleyin Rabbin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin, tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. Başkâhin ve yanındakiler gelince yüksek kurulu İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler. Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında, nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık. Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının komutanıyla başkâhinler şaşkına döndüler. Başın sonunun nereye varacağını merak etmeye başladılar. O sırada yanlarına gelen biri, bakın hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş, halka öğretiyor diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Başkâhin onları sorguya çekti. Bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik dedi. Ama siz öğretinizi Yeruşalim'in kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bize bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz. Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın Tanrısı sizin çağırmaya gerek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatı vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sarayına yükseltti. Biz Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız. Kurul üyeleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler ve elçileri yok etmek istediler. Ama bütün halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir ferisi yüksek kurulda ayağa kalktı. Elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkartılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi. Ey İsrailler! Bu adamlara yapacağınızı iyi düşünün. Bir süre önce Tevdas'ta kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak başkaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Ama adam öldürüldü, izleyicilerin hepsi dağıldı, hareket yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celleli Yahuda pek çok insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü ve izleyicilerin hepsi darmadağın oldu. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın, onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan işi ise yok olup gidecektir. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşlı durumda bulabilirsiniz. Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık gördükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjde yaymaktan geri kalmadılar.
Evet, Rabbin sözünü işittik. Rabbin sözünün kiliseyle ilgili ne dediğini gördük. Özellikle ilk kilisenin başına gelenlerin nasıl anlatıldığını duymuş olduk. Evet, şimdi kiliselerin nasıl kurulduğunu elçilerin işlerinde görüyoruz, tarihimizde görüyoruz. Bir de tabi bugünlerde ortalıkta böyle kilise kurucusu olarak dolaşan, kendilerini kilise kurucusu olarak tanıtan veya bunun üzerine konferans verenleri görüyoruz. Ve kendi geliştirdikleri bazı taktikleri bugün uygulamaya çalıştıklarını görüyoruz. Ama burada İsa Mesih kilisesini nasıl büyütüyor? Bizim bunu görmemiz, buna bakmamız lazım. Mesih kilisesini büyütürken ne yapıyor? Bu ayetlere kadar Elçilerin İşleri kitabını incelediğimizde kutsal ruhun dökülüşüyle ve kelamın vaaz edilmesi aracılığıyla kilisesini büyüttüğünü öğrendik. Evet, kutsal ruhun dökülüşüyle ve vaaz aracılığıyla kelamın öğretilmesi, kelamın vaaz edilmesi aracılığıyla kilisenin büyüdüğünü, kilisenin yayıldığını gördük. Dördüncü bölüme geldiğimizde kilisenin bu büyümesinin dışsal eziyetlerle baskılara maruz kalması durumunda gerçekleştiğini görmeye başladık. Tüm eziyetlere, tüm zulümlere, tüm baskılara rağmen kilise büyümeye devam ediyor. Kilise büyüme veya kilise büyütme uzmanı mı diyelim? Bizim kiliseyi de arayanlar oluyor. İşte biz işte size konferans vermek istiyoruz, kilise kurma konusunda size eğitmek istiyoruz diyen kişiler geliyor. Ve kilise büyütme uzmanlarının veya büyüme uzmanlarının yaptıklarıyla, söyledikleriyle ya da öğrettikleriyle pek bağdaşmasa da gerçek elçilerin işlerinde gördüğümüz gibidir. Mesih'in kelamının vaaz edilmesiyle sadık bir şekilde ve inatla bu kelamın, bu sözün vaaz edilmesi gerekiyor. Bu sözün, Rabbin sözünün anlatılması, açıklanması, uygulanması gerekiyor. Evet, yani başkalarının geliştirdiği özel taktiklerle kilise kurulmaz. Bu gerçeğe işaret eden bazı ayetlere bir bakalım. Şimdi Petrus'un Pentekost vaazından sonra Elçilerin İşleri 2:41-2:47'de şunu görüyoruz. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı diyor. 47. ayette de Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu diyor. Daha sonra Petrus'un ve Yuhanna'nın vaazından ve tutuklanmalarından sonra 4.4'te şöyle diyor. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. 6, Elçilerin İşleri 6.7'de de şöyle diyor. Dulların arasındaki çekişmeden sonra şunu okuyoruz. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor. Yeruşalim'deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor. Kahinlerden birçoğu da iman çağrısında çağrısına uyuyordu diyor. 5.14'te şeytanın Hananya ve Safira'yı aldatmasından sonra da şunu okuyoruz. Buna karşın Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Evet, görüyor musunuz? Sayı artıyor. Kelam açıklandıkça, vaaz edildikçe, anlatıldıkça sayı da artmaya devam ediyor. 9.31'de Pavlus Yeruşalim'de vaaz etmeye başladıktan sonra şöyle diyor. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu. Ve devam ediyor. 12.24'te Yakup'un ölümünden ve Petrus'un zindandan serbest bırakılmasından hemen sonra Tanrı'nın sözü ise yayılıyor ve etkisini arttırıyor. Evet, Tanrı'nın sözü etkisini arttırıyor ve yayılıyor. 16.5'te de Timoteus, Pavlus ve Silas'a, Timoteus, Pavlus da Silas'a katılıyor ve bundan sonra şöyle diyor. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu. Pavlus vaaz verip cinleri çıkarttıktan sonra 19.20'de şunu görüyoruz. Böylelikle Rab'bin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Evet, hep Rab'bin sözünün yayılışı ve etkinlik kazanışını görüyoruz. 28.30-31'de Pavlus'un Roma'da zindandan atılışından hemen sonra Pavlus tam 2 yıl, pardon, zindana atılışından hemen sonra Pavlus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın krallığını tam bir cesaretle duyuruyor. Rab İsa Mesih ile ilgili gerçekleri öğretiyordu. Evet, kilise büyümesindeki ironi şu. Bizi ne kadar çok tehdit ederlerse o kadar çok büyüyoruz. Bize ne kadar çok baskı yaparlarsa o kadar çok yayılıyoruz. Bize ne kadar çok baskı yaparlarsa o kadar çok dünyanın çeşitli bucaklarına, köşelerine gidiyoruz. Bize ne kadar çok zulmederlerse o kadar çok İsa Mesih'in müjdesini anlatmaya devam ediyoruz. Evet, burada ilk olarak şeytanda entrikaların bolluğunu görüyoruz. Evet, şeytanın entrikaları bol. Buna rağmen kilise büyüyor. Pavlus'un Efesliler 6.11'de iblisin hileleri olarak ifade ettiği gerçeği burada biraz daha böyle hikaye şeklinde görüyoruz. Bu hikayede iki tane birbirine benzeyen entrika görüyoruz. Şimdi spor karşılaşmalarında rakibimizi tanımamız daha iyi oynamamızı sağlıyor. Yani futbolda sadece kendi futboluna bakmıyor futbolcular. Rakibin oyununa da bakıyor. Evet, burada da şeytanın yapabileceği kötülükleri, şeytanın yapabileceği entrikaları görmemiz gerekiyor. Yani kötülüğümüzü isteyen şeytanı da tanımamız gerekiyor. Şeytanın kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mesih'in birinci gelişinde, Mesih'in çarmıha gerilmesi, gömülmesi ve dirilişiyle şeytan yenilgiye uğramıştır. Ve bu yenilgi kesindir ve şeytan bağlanmıştır. Mesih'in ikinci gelişine kadar şeytan bağlıdır. Ama hangi anlamda bağlı? Şeytan milletleri, ulusları bir araya getirip Rabbin kilisesine karşı kışkırtamaz. Ama yine de Rab'be ait olanların kurtuluş sevincini elinden almak için elinden geleni yapar. Yani kurtuluşunuzu değil, kurtuluş sevincinizi veya kelamı öğretme isteğinizi veya yayma isteğinizi elinizden almak isteyebilir. Evet, birinci entrika kilisedeki ahlaki çöküntüdür. 4.32'den 5.16'ya bunu görüyoruz. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi, tabi burada düşüncesi aslında Grekçe'de ruhu diyor. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi yani ruhu birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Evet, 32, 33, 34. ayetlerde bunu görüyoruz. Elçilerin işleri 4.32'den 37'ye özet açıklamaların aksine farklı bir yürek ve farklı bir ruhla karşılaşıyoruz. Hananya adında bir adamdan bahsediyor. Hananya adında bir adam ve karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Evet, bu adam karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi diyor. 5.1. Şimdi tabii burada problem ne olabilir? Zaten mülk kendilerine aitti. İstediklerini yapamazlar mı bununla? Tabii ki yapabilirler. Tabii ki isterlerse bu mülkü yani %100'ünü kendileri için kullanırlar. Veya bir kısmını kendilerine ayırabilirler. Bir kısmını da oradaki imanlar topluluğuna bağış olarak verebilirler. Buradaki aksilik bütün Hristiyanların sahip oldukları her şeyi sattıkları halde Hananya ve Safira'nın satmamasında değil. Evet, diğerleri de sattı. Hananya ve Safira satmadı demiyoruz. Evet, onlar da satıyor. Burada bir problem yok. Buradaki problem herkesin önünde Tanrı'ya açıkça kiliseyi destekleyeceklerine söz verdikleri halde paranın bir kısmını kendilerine saklayarak içten yozlaşmış olduklarını göstermiş oluyorlar. Yani bu yozlaşmışlığı, içlerindeki bu günahı, bu tövbesizliği dışa vurmuş oluyorlar. 5.2'de özellikle bu yozlaşmışlığı görüyoruz. Yani bir söz veriyorlar. Evet, biz gideceğiz tarlamızı veya mülkümüzü satacağız ve bunu bu imanlar topluluğunun, bu kilisenin amaçları uğruna bağış olarak vereceğiz diyorlar ve bunun tersini yapıyorlar. Evet, Petrus'un tarla satılmadan önce sana ait değil miydi diye onlara sorduğu sorudan sattıkları mülkün Hananya ve Safira'nın kendi özel mülkü olduğunu görüyoruz. Zaten tarlayı satmadan önce yani Petrus da bu mülkün onlara ait olduğunu zaten biliyor. Yani bunların kendi özel malıydı bu satılan mal. Hatta satmadan önce kendi mülklerini istedikleri gibi kullanma hakları vardı. 5.2'de sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın diye soruyor Petrus. Buradaki sorun kiliseye bağış olarak vermek üzere sattıklarını söyledikleri tarlalarını sadece dışsal bir gösteriş için yaptıkları ortaya çıkıyor. İşte biz bu tarlayı satıyoruz, şu fiyata satıyoruz veya işte atıyorum 100'e satıyoruz. Aa işte biz bunu 50'ye sattık, sadece 50 alabildik. Bu 50'yi alın, diğer 50'yi kendimize saklıyoruz hareketinde bulunuyorlar. Bu durumun Rab'den çalmak anlamına geldiğini görüyoruz. Burada kullanılan Grekçe nosfidzo diye bir kelime var. Nosfidzo yani almak anlamına geliyor aslında. Buradaki kelime Titus 2.10'da da kullanılıyor. Titus 2.10'da Pavlus imanlı kölelere hırsızlık yapmayın veya aşırmayın, almayın, elinizle kendinize ait olanı almayın anlamında kullandığını görüyoruz. Eski antlaşmanın Grekçe Septuaginta çevirisinde de bunu görüyoruz. Yeşu 7.1'de hatırlarsanız akan Rab'be ait olan kutsal şeyleri çalıp kendi çadırında gizlemişti, gömmüştü çadırının altına. Ve bu İbranice'nin lakah diye bir kelime. Bu lakah kelimesi de almak anlamına geliyor. Ama burada kendine ait olmayan bir şeyi almak anlamında Septuaginta bu kelimeyi kullanıyor. Ve Septuaginta tabi yine nosfidzo kelimesini kullanıyor. Aynen burada Petrus'un veya Luka'nın yazdığı gibi, Petrus'un söylemiş olduğu gibi, Pavlus'un da Titus 2.10'da belirtmiş olduğu gibi aynı ifadeyi görüyoruz. İşte Hananya ve Safira'nın durumu tam da şeytanın entrika için kullanacağı bir durumdu. 5.3.4'te şöyle diyor Petrus ona, Hananya nasıl oldu da şeytana uydun? Şeytan senin yüreğini nasıl oldu da doldurdu diye soruyor. Kutsal Ruh'a yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı istediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söylemiş oldun diyor. Elçilerin İşleri 4.31'deki kilise kutsal ruhla dolmuşken buraya Hananya ve Safira'nın şeytanla dolmuş olduğunu görüyoruz burada. Evet, kilise kutsal ruhla doluyken Hananya ve Safira şeytanın entrikalarıyla hareket ediyorlar. Şeytanla dolu bir şekilde hareket ediyorlar. İkinci entrika ise kiliseye yapılan zulüm. 5.17'de bunu görüyoruz. 5.17'den 40'a devam ediyor. Özellikle 5.12'de şöyle diyor. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İnanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Süleyman'ın eyvanı gibi halka açık alanlarda Mesih'in müjdesini anlattıklarını görüyoruz. Bu tür yerlerde, bu tür eyvan veya çeşme tarzı yerlerde veya büyük kapıların önünde buluşulur. Ve müjde buraya gelenlere açıklanırdı. Sadece Hristiyan olanlara değil, herkese, oradan geçen herkese bu müjde duyurulurdu. Ve buna karşılık olarak Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruh hastalıkları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsinin iyileştirildiğini burada görüyoruz. Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Sadüki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp tutuk evi, yani devletin tutuk evi denen yere koyuyorlar. Şimdi buna tabii tutuk evi demeyelim de biraz daha böyle o zaman yapılan o tutuk evleri genelde alt katmanlarda veya böyle kayalık mağara gibi zindanlar oluyordu. Kesinlikle çıkamayacakları tamamen kapalı, tamamen karanlık, sadece o kişileri görmeye geldiklerinde bir meşaleyle gelip görebilecekleri zindanlardı. Evet, burası bir zindan gibi bir yerdi ve elçilerin böyle bir yere atıldığını görüyoruz. Daha sonra 19'da geceleyin Rabbin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Ve hemen tapınağa gidiyorlar. Çünkü melek onlara gidin, 20. ayette gidin tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun diyor. Bunun üzerine İsrailli önderlerin şaşkına döndüklerini görüyoruz. Ve elçiler yüksek kurulun önüne çıkarıldıktan sonra Petrus tekrar Mesih'in işlerini anlatmaya başlıyor. 29. ayetten itibaren. Evet. Yani bütün yapılanlara rağmen, bütün zulme rağmen, hapse rağmen ve yüksek kurulun önüne çıkarılmasına rağmen kendisini savunmuyor. Mesih'in yaptıklarını anlatıyor. Yani Mesih'in tanıklığını yapıyor. Mesih'in işlerini anlatıyor. Yani Mesih'in işlerini anlatmak ne demek? İnsanın günahını anlatıyor ve Mesih'in insanın günahını nasıl üzerine yüklendiğini ve nasıl çarmıha gidip öldüğünü anlatıyor. Evet, kurul üyeleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler ve elçileri yok etmek istediler. Bütün bu duyduklarından sonra elçileri öldürmek istiyorlar. Elçileri ortadan kaldırmak istiyorlar. Yeter artık diyorlar. daha önce de söylemiş olduğumuz gibi elçiler öyle özel bir kilise kurmamışlardı. Nerede toplanıyorlardı? İşte Süleyman'ın eyvanının önünde veya Yeruşalim'in giriş kapılarında toplanıyorlardı. Ama genelde her gün tapınağa gittiklerini okuyoruz, değil mi? Her gün sürekli bir şekilde tekrar tekrar tapınağa gidiyorlar ve Mesih'in yaptıklarını anlatmaya devam ediyorlar. Mesih'in işlerini anlatmaya devam ediyorlar. Bunun üzerine Gamaliel'in araya girmesiyle onları öldürmediklerini görüyoruz. Gamaliel ne demişti? Eğer insan işi ise zaten yok olup gidecektir. Eğer bunların yaptığı insan işi ise zaten bunlar yok olup gidecektir. Ama Tanrı'nın işi ise siz buna dahil olun demiyor, değil mi? Ama Tanrı'nın işi ise sizin yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şey yapamazsınız. Büyür bunlar. Ve öyle oluyor. Yani zaten bu işe dahil olmak bizim işimiz de değildi. Biz gidip kendi kendimize dahil olmadık. Müjdeyi verirken de bunu söylüyoruz zaten. Siz ne kadar isterseniz isteyin Hristiyan olamazsınız. Ne kadar kendinizi zorlarsanız zorlayın. Bu Tanrı'nın işi değilse asla Hristiyan olamazsınız. Ne kadar rol yaparsanız yapın Hristiyan olmayacaksınız. Olamazsınız. Görünmeyen kilise dediğimiz kiliseye giremezsiniz. Görünen kilisede görünebilirsiniz. Görünen kilisenin sıralarında oturabilirsiniz. Ama hiçbir zaman Tanrı'nın işine dahil olamazsınız. Tanrı'nın kilisesinin içerisinde bulunamazsınız. Gerçek kilisede bulunmak, o kilisede oturmak anlamına gelmiyor. Veya o kilisede söylenenleri dinlemek anlamına gelmiyor. Hristiyan gibi davranmak anlamına gelmiyor. Gerçek kiliseye dahil olanlar, Rabbimiz İsa Mesih'in kanıyla gerçekten de kurtulmuş olanlardır. Gamaliel, eğer bu Tanrı'nın işi ise zaten hiçbir şey yapamazsınız derken, yani Tanrı'nın işi değilse zaten yok olup gidecekler. Ama Tanrı'nın işi değilse dahil olun demiyor. Hiçbir şey yapamayacaklarını belirtiyor, değil mi? Evet, biz Tanrı'nın işinde olalım diye dua edelim. Tanrı'nın elinde olalım diye dua edelim. Tanrı'nın gerçek kilisesinde, görünmeyen o kilisede olalım diye Rab'be yalvaralım. 40. ayette şöyle diyor. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Yani Gamaliel'in konuşmasından hemen sonra 40. ayette elçiler kamçılatılıyor ve salıveriliyor. Öyle kamçılar, kamçılama şeyleri, cezaları öyle basit cezalar değil. Hani bizim bildiğimiz böyle işte bir sopaya bir halat tak vur gibi değil. O da acıtır ama burada kamçıların üzerinde etinden parça koparan bazı demirlerin, cam parçalarının olduğunu biliyoruz. Evet, ama Tanrı'nın da kötülüğü nasıl iyiliğe çevirdiğini görüyoruz. Burada öğrendiğimiz ikinci şey şu. Tanrı kötülüğü iyiliğe çeviriyor. Burada onun varlığını görüyoruz. 33. ayet şöyle diyor. Elçiler Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Ve elçilerin aracılığıyla, bu da 5.12'de, elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu diyor. Evet, kilise dışarıdan ne kadar çok zulme uğrarsa uğrasın ve içeriden ne kadar çok sızmalara maruz kalırsa kalsın daha da çok büyümeye devam ediyordu. Bugün de aynı şekilde ne kadar çok zulme uğrarsa kilise o kadar çok gelişiyor ve o kadar çok büyüyor. Elçilerin İşleri 5.14 kilisenin büyümesini şöyle özetliyor. Buna karşın Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı diyor. Bu durumu Petrus'un ve diğer elçilerin cesaretinde de görüyoruz. 5.29 şöyle diyor. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Bütün yani bütün kırbaçlanmaya rağmen, bütün baskılara ve eziyetlere rağmen insanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek diyorlar. Aynı şekilde kilisenin verdiği tepki de şöyle. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar diyor 41. ayet. Ve sürekli aynı öğretiyi vermeye devam ediyorlardı. 42. ayette şöyle devam ediyor. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar. Devam ediyorlar. Bütün zulme rağmen, bütün eziyete baskıya rağmen ve ölüm tehditlerine rağmen müjdeyi yaymaya devam ediyorlar, vazgeçmiyorlar. Kilise babalarından Tertullian'ın da dediği gibi bizi öldürün, bize işkence edin, bizi suçlayın, bizi ezip toza katın. Bizi ne kadar çok ezerseniz o kadar çok büyürüz. Hristiyanların kanı tohumdur diyor. Gerçekten de öyle. Bugünkü Çin'e baktığımızda birçok Hristiyanın nasıl öldürüldüğünü, birçok kilisenin nasıl kapatıldığını biliyoruz. Ama buna rağmen çok büyük sayılarda insanların evlerde ev kiliseleri olarak toplandıklarını ve bunun kimisi 100 milyon diyor, kimisi 200 milyon diyor ve bunun artmaya da devam ettiğini biliyoruz. Tüm zulme, tüm baskıya rağmen kilise büyümeye devam ediyor. Kilisenin verdiği karşılıktan ne öğrenmeliyiz? Kilisenin zulme, baskıya burada İsa'ya anlatmayın, İsa'nın işlerini öğretemezsiniz baskısına nasıl cevap veriyor kilise? Ve biz o verdiği cevaptan biz ne öğrenmeliyiz? Şeytanın kiliseye karşı getirmiş olduğu suçlamalara biz nasıl karşılık vermeliyiz? Birincisi, birbirimize sevgiyle bağlı olmalıyız. Kilise sevgiyle birbirine kenetlenmeli. Elçilerin İşleri 4'te Petrus ve Yuhanna'nın tutuklandıklarını gördükten hemen sonra kilisenin birlik içerisinde olduğunu görüyoruz. 4.32 şöyle diyor, İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Evet, kilisenin yüreği ve düşüncesi birdi. Bunu görüyoruz. Ve burada tabii düşüncesi ruhta birlik anlamına geliyor. Kilisenin yüreği ve ruhu birdi. Calvin bu bölümle ilgili şöyle diyor. Eğer burada okuduğumuz ayetler bizi etkilemiyorsa yüreklerimiz demirden de sert demektir. Evet, ikincisi yani burada okuduğumuz ayetlerin bizi etkilemesi anlamında elçilerin bütün baskılara, bütün bu kırbaçlanmalara, her şeye rağmen yine de gidip İsa'nın işlerini anlatıyor olmaları bizlere, bizleri etkilemeli, bizleri değiştirmeli. İkincisi, hepimizin ama özellikle de kilise ihtiyarlarının kilise disiplinine bağlı olmaları gerekiyor. Evet, kilise disiplinine bağlı olmamız gerekiyor. Tabii ki Hananya ve Safira'nın başına gelenler elçilerin anlık disiplinini gerektiriyordu. Yani her disiplin de böyle anlık disiplinler anlamına gelmiyor ama yine de günah işleyen bir kilise üyesiyle hemen ilgilenilmesi gerektiğini görüyoruz. Rabbe itaat etmeyen ve kilisenin öğretisine, Rabbin öğretisine, Rabbin kelamına ters, aksi, farklı yaşamlar sürenler ve günahlarında ısrar edenlerin mutlaka uyarılmaları gerekiyor. Pavlus'un öğreti verirken akıllarını başlarına toplamaları, tövbe etmeleri ve geri dönmeleri için günah işleyenleri şeytana teslim ettiğini görüyoruz. 1. Korintliler'de, 1. Timoteus'ta, 2. Timoteus'ta açık bir şekilde kilise disiplininin nasıl uygulanması gerektiği bizlere anlatılıyor. İmanlılar topluluğu olarak kilise disiplininin uygulanmasının Mesih'in varlığının aramızda olduğu anlamına geldiğine inanmamız lazım. Evet. Bir kilisede kilise disiplini uygulanmıyorsa sayısı ne olursa olsun o kilise gerçek kilise olamaz. Kilise disiplini mutlaka uygulanmalı. Gerçekten de kilise disiplininin uygulanması Mesih'in aramızda olduğu anlamına geliyor. İsa Mesih'in vahiy 2-3 bölümlerinde de açıkça belirtmiş olduğu gibi, eğer kilise disiplinini kiliselerde uygulamazsak Mesih'in kilisesine vaat etmiş olduğu kandillik de elimizden alınacaktır. Evet, her kiliseye bir kandillik vereceğinden, yani kendi ışığı olsunlar diye meşale anlamına gelen bir kandillik vereceği vaadinde bulunduğunu görüyoruz. Ama kilise disiplininin uygulanmadığı kiliselere böyle bir vaat yok veya verilmişse ve bu uygulanmıyorsa bu kandillik ellerinden alınacak gibi önemli bir uyarı görüyoruz. Üçüncüsü, İsa Mesih hakkında konuşmamız ne kadar çok engelleniyorsa onun hakkında o kadar çok cesaretle konuşmamız gerekmektedir. Elçilerin İşleri 4:29'da kilise cesaret için dua ediyordu ve başkâhinin bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk veriyorum demesine rağmen bu öğretiyi İsa'nın işlerini anlatmaya devam ettiklerini görüyoruz. Buna rağmen Petrus'un ve diğer elçilerin öğretilerine devam ettiklerini görüyoruz. Neden? Petrus'un da dediği gibi insandan çok veya insanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek diyor 5:29'da. Evet, insana değil Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor. Tanrı'nın sözünü dinlememiz gerekiyor. Ve Tanrı'ya itaat ettiğimizden dolayı bize İsa'nın gerçekliği hakkında tanıklıkta bulunan Kutsal Ruh'un kendisi veriliyor. Evet, Kutsal Ruh'un yardımıyla biz bu tanıklığı sürdürmeye devam edebiliyoruz. Dördüncüsü, acı çektiğimizde her acıyı sevinçle karşılamalıyız. Çünkü böyle hareket etmemiz Tanrı'nın lütfunun üzerimizde olduğunu bize gösteriyor. 5:42'de şöyle diyor, elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurunda sevinç içinde ayrıldılar. Düşünebiliyor musunuz? Mesih'in adından dolayı hakarete maruz kalıyorlar. Baskıya maruz kalıyorlar, dövülüyorlar, kırbaçlanıyorlar. Ama buna rağmen sevinçle ayrılıyorlar. Niye sevinçle ayrılıyorlar? Çünkü Mesih'in adı uğruna işkence görüyorlar. Mesih'in, İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar diyor. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.